Tarih ve Çocuk. Tarih ve Çocuk programında birlikteliğimiz başladı. Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Programı Neslihan Değirmencioğlu hazırlıyor. Komanda masasında Sertaç Çokoy, ben Sedat Ağoğlu. Değerli dinleyicilerimiz, bu program dizimizde biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı forsumuzda yer alan 16 yıldızdan her birini anlatıyoruz. Çünkü o 16 yıldızdan her biri tarihte kurulmuş bir büyük Türk devletini simgeliyor. Gazi Üniversitesi öğretim üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla birlikteyiz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk Sedat Bey.
Bu hafta değerli dinleyicilerimize, sevgili gençlerimize, çocuklarımıza hocam bir büyük Türk devletini, Timurlular Devleti'ni anlatacağız. Hocam devletin kuruluş süreci, kuruluş yılı ve gelişimine ilişkin bir giriş rica edelim sizden.
Timurlular Devleti Türk tarihinde 16 yıldızdan birisi olarak bilinmektedir. Orta Asya'da kurulmuş olan devletin birden fazla başkent kullandığını biliyoruz. Ancak kuruluş yılları itibarıyla Timur'un başkenti Semerkant şehri olmuştur. Devletin resmi dili içerisinde Çağatay Türkçesini ve Farsçayı kullandığını görmekteyiz. Genel Türk tarihi içerisinde büyük bir imparatorluk seviyesine ulaşmış olan ve 16 yıldız içerisinde de çok iyi bir şekilde tanıdığımız Osmanlı tarihinde Yıldırım Beyazıt'la karşılaşan Timur Han'ın kurmuş olduğu bir devlet. Yaklaşık 137 yıl devletin devam ettiğini görmekteyiz. 1370 yılında kurulan devlet 1507 yılına kadar Orta Asya'da, İran, Afganistan ve Türkistan bölgesinde, Anadolu'da ve Suriye'de hakimiyetini sürmüştür. Özellikle Sibirya, Karadeniz kuzeyi bölgesinde Altın Orda Devleti'ni kendisine bağlamış, Baltık Denizi'ne kadar uzanan sahada Timur İmparatorluğu kendi adıyla büyük bir devlete dönüşmüştür.
Yani hocam ulaştığı en büyük sınırlar, ulaştığı, hükmettiği coğrafya bu söylediğiniz coğrafya.
Evet.
Bir kez daha tekrarlarsak görelim.
Tekrar söyleyecek olursak, doğuda Türkistan, batıda Anadolu, Batı Anadolu kıyıları, güneyde Irak ve Suriye, kuzeyde Sibirya, Baltık Denizi'ne kadar olan saha, Timur İmparatorluğu'nun sınırlarını tanımlamamıza yetmektedir. Devletin bayrağı içerisinde iki çeşit sancak ve bayrak kullandığını görüyoruz. Zemini siyah olan 3 daire kırmızı olacak şekilde 3 kırmızı dairenin o siyah zemin üzerine yerleştirildiği bir sancak türü var. Bir de zemini turkuaz mavisi, üzeri 3 kırmızı daireden oluşan bir Timur sancağı görmekteyiz. Timurlu Devleti ismiyle bildiğimiz devletin kuruluş yıllarında Timur Han'ın devleti genişletme politikası güttüğünü görmekteyiz. Özellikle batı bölgesinde öncelikle genişlemeye çalışan Timur, kendisine lakap olarak Büyük Han ve Fatih lakaplarını da vermiştir. Gürgan lakabı verilmekteydi. Gürgan kelimesi bir ülkeyi ele geçiren anlamında da kullanılmaktadır.
Hocam devletin kuruluşuna ilişkin şu soru merak edilebilir. Bazı devletlerimiz var ki kendinden önce gelen devletin devamı, bazı devletlerimiz de var ki çeşitli boyları bir araya getirerek oluşturulmuş devletler. Timurlular Devleti'nin yapısına baktığınızda neler görüyorsunuz Güray Hocam?
Timur Devleti Moğol ve İlhanlı Devleti içerisinde tanımlanmış ve İlhanlı Devleti'nin bir devamı olan devlettir. Bir Türk devleti olarak kabul etmekteyiz. Genel olarak Timur'un kendisi de hayatında Türkçe konuşmaktaydı. Devlet yazışmalarında Türkçe kullanmıştır. Aynı zamanda Farsçayı da kullanmışlardır. Yine o döneme ait pek çok edebiyat mahsulü Türkçe olarak elimizde bulunmaktadır. Alişir Nevai gibi meşhur Türkçenin o duayen önemli şair ve yazarlarının yetiştiği bir dönemdir. Abdülkadir Meragi'nin yaşadığı bir dönemdir. Ulu Bey Timur'un torunudur ve hanlık yapmıştır 3 yıla yakın bir süre Semerkant'ta. Dolayısıyla Ali Kuşçu gibi, Ulu Bey gibi pek çok ilim adamı, sanatçı, edebiyatçı ve gerçekten de Türk tarihinin en önemli medeniyet isimleri arasında Timurluların katkılar sağladığını görmekteyiz. Timur kendisi hayatı boyunca büyük savaşlarda bulunduğu için at üzerinden inmeyen bir hükümdar olarak da bilinmektedir. Bundan dolayı Timur Lenk sıfatıyla anılmıştır. Sebebi de savaşlarda almış olduğu yaralardan dolayı onun bir ayağının aksak hareket etmesine neden olacak derecede yara aldığını anlıyoruz. Ve kendisine bundan dolayı Aksak Timur lakabı verilmiştir. Diğer bir deyişle Timur Lenk denilmiştir. O, 1396 yılında Altın Orda Devleti hükümdarı Toktamış Han'ı kesin bir şekilde yenilgiye uğratmış ve onun Baltık Denizi taraflarına, bugünkü Lehistan, Polonya taraflarına kaçmasına neden olmuştur. Altın Ordu Devleti'ni parçalayarak knezliklere ve hanlıklara bölmüştür, kendisine bağlamıştır.
Hocam, knezlikler dediniz.
Knezlik dediğimiz şey beylik, Rusça'da bey anlamında kullanılmaktaydı. Rus topluluklarını da Kiev Knezliği ve Moskova Knezliği etrafında birleştirmiştir. Böylece 15. yüzyılda Rus devletinin ve çarlığının kuruluşuna giden yolda Timur'un ilk defa Rusları devlet teşkilatıyla tanıştıran isim olarak anılmasına neden olan bir gelişmedir 1396 yılındaki bu olay. Timur, Karadeniz'in kuzeyindeki kendisine özellikle Azerbaycan'dan Karadeniz'in kuzeyinde Balkanlara kadar olan sahada büyük bir hakimiyet sahası ele geçirdikten sonra Anadolu'da kendisine karşı büyük bir güç haline gelmiş olan, Balkanlarda da ilerlemekte olan Osmanlı Devleti'ne karşı yürümeye başlamış ve 1402 yılında Ankara Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin başında bulunan Yıldırım Beyazıt Han'ı mağlup etmiş ve esir almıştır. Tabii bu savaşın detaylı olarak bilindiğini söyleyebiliriz. Hem Osmanlı kaynaklarında hem de Timur kaynaklarında olay çok uzun bir şekilde anlatılmaktadır. Anadolu beylikler dönemine yeniden dönmüştür. Osmanlı Devleti'nin İstanbul'u fetih projesi vardı. Bu ertelenmiştir ve Bizans'ın ömrü 50 yıl uzamıştır Ankara Savaşı'ndan sonra. 1402 yılından sonra Timur'un Suriye tarafında Halep ve Şam seferine doğru yola çıktığını, ardından ülkesine dönmek suretiyle 1405 yılında Çin fethi için yola çıktığını görmekteyiz. Ancak Timur 1405 yılında Çin seferi sırasında yola çıktığı sırada hastalanarak vefat etmiştir. Onun vefatı üzerine yerine oğullarından Halil Sultan öncelikle tahta geçmiş, ancak ülke oğulları arasında parçalanmıştır ve özellikle Şahruh tarafından yönetim tek elde toplanıncaya kadar ülkede bir duraklama döneminin başladığını söyleyebiliriz. 1409 yılında Şahruh'un başa geçmesinden sonra Timurlu Devleti yeniden bir düzen halinde ilerlemeye başlamış. Ancak ülkenin batı kolunda, özellikle Anadolu taraflarında Osmanlı Devleti'ni yeniden toparlanarak Anadolu'daki beylikleri kendisine bağlamaya başlamasıyla imparatorluğun Timur Devleti'nin geniş sahalarda artık barınamadığını, biraz daha dar sahada hüküm sürmeye başladığını söyleyebiliriz. Şahruh Karakoyunlarla mücadele etmek zorunda kalmıştır. Başlangıçta Kara Yusuf Bey'le mücadele etmiş, İran işlerinde ve Doğu Anadolu'da çeşitli savaşlar yapmak zorunda kalmıştır. Tabii burada en önemli meselelerden birisi de Şahruh zamanında yeni ortaya çıkmakta olan Şeybani Hanlar veya Özbekler meselesidir. Bu, Türkistan bölgesinin güney bölgesinde, özellikle bugünkü Kazakistan-Özbekistan sınırları içerisinde Semerkant bölgesinden ayrılma hareketinin başladığını gösteren bir gelişmeydi. 1430'dan itibaren Şahruh'a karşı bazı isyan hareketlerinin başladığını anlıyoruz. Şahruh'un vefatından sonra 1447'de onun yerine oğlu Ulu Bey geçmiştir. Ulu Bey 2 yıl boyunca taht kavgalarıyla meşgul olmak zorunda kalmış. Kendisi bir ilim adamı olduğu için bu işlerle fazla meşgul olamamış ve devlet istikrarı açısından aslında bir durgunluk dönemi başladığını söyleyebiliriz.
Hocam, dünya bilimine büyük katkılarda bulunmuş Ulu Bey'den bahsediyoruz. Ayrı
evet,
bir şahsiyet
Ulu Bey'in Semerkant'ta büyük bir rasathanesi vardır. Rasathane gözlemevi demektir. Yani bugünkü NASA gibi uzay gözlemi yapılan okullara ve gözlemevlerine rasathane denilmekteydi. Bu rasathanenin kuruluşu da çok daha eskilere dayanmaktadır. Şüphesiz ki Ulu Bey yetiştirdiği öğrencilerle yine dünya bilimine katkı yapmış isimlerden birisidir. Ulu Bey'in yapmış olduğu takvim bugün de dünyada meşhurdur. Çok iyi bilinen bir uzay çalışması yaptığını biliyoruz. Ali Kuşçu da Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul'un fethinden sonra Semerkant'tan Ulu Bey Rasathanesi'nden getirilerek İstanbul'daki rasathanede görevlendirilmiştir. Çok yüksek bir maaşla görevlendirildiğini biliyoruz. Ulu Bey'den sonra devletin başına Ebu Said Han geçmiştir. 1469 yılına kadar yaklaşık devletin 20 yıl boyunca Ebu Said tarafından yönetildiğini görmekteyiz. Ebu Said devleti bir arada tutmayı başarmakla birlikte aslında bir durgunluk dönemi devam etmiştir. Bir diğer taraftan da Karakoyunluların meselesi hallolmakla beraber Akkoyunlu tehlikesinin baş gösterdiğini söyleyebiliriz. Özellikle ülkenin güney bölgesinde, İran'ın güney bölgesine düşen Herat gibi bir merkezde artık Akkoyunlu tehlikesinden dolayı devletin başkentinin değişmeye yüz tuttuğunu görmekteyiz. Nitekim devletin başkenti Ebu Said'den sonra Hüseyin Baykara zamanında Herat'a doğru kaymak zorunda kalmıştır.
Ama çünkü yine İran coğrafyasında.
İran coğrafyası evet. İçerisinde Akkoyunlu tehlikesinden dolayı Hüseyin Baykara başkentini değiştirmek zorunda kalmış. Bir diğer taraftan da Özbek isyanı artmıştır. Ve Herat şehri bir büyük yeni başkent olarak Timur Devleti'nin en önemli kültür merkezi haline gelmiştir. O dönem kaynaklarında Herat, İstanbul, Kahire ve Bağdat'la kıyaslanıyordu. O kadar gelişmiş bir ilim merkezi haline gelmişti. Hüseyin Baykara kendisi şair ve alim bir kişilik idi. Ondan dolayı sarayda pek çok edebiyatçıyı, sanatçıyı, bilim adamını görevlendirdiğini bilmekteyiz.
Yıkılışa geçmeden önce Timur'un bilime yaklaşımı, bilime verdiği önem, devletin devamında gelen kanunlar, sultanlar tarafından da devam ettiriliyor demek ki hocam. Öyle sağlam bir temel, bilime, eğitime önem veren bir yapı kurmuş demek ki. Bu sonuca varabilir miyiz?
Elbette varabiliriz. Timur, Ankara Savaşı'nda ve Anadolu'da yapmış olduğu tahribat açısından değerlendirilirse, olayın sadece bir tarafı, yani Timurlu Devleti'nin bir yönü anlaşılmış olur. Türkiye tarihi açısından aslında sevimli bir tanışmışlığa sahip değiliz. Tarih bilimi açısından doğru bir şeyi ifade edelim. Timur bir taraftan da kendi ülkesinin başkentlerini inşa etmiş, onarmış bir medeniyet inşası yapmakta olan bir hükümdardır, Türk hükümdardır. Kendisi Müslüman bir Türk beyiydi.
Türk beyler hocam.
Tabii ki hakim olduğu ülkenin hemen hemen her yerinde, Anadolu dışındaki sahalar için söyleyelim, bugüne kadar kalan eserler yaptırmıştır. Özellikle Orta Asya'daki eserler, Semerkant, Buhara, Herat, Merv şehrinde bırakmış olduğu eserler itibarıyla çok önemli bir katkı sağladığını söyleyebiliriz. Bilim tarihimiz açısından da Timurlular dönemi çok önemlidir. Alişir Nevai gibi bir edebiyat şahsiyetinin bulunması, günümüze kadar bıraktığı eserler itibarıyla Musiki Şinas Abdülkadir Meragi'nin, müzisyenlerin duayeni ve babası diyebildiğimiz kişinin Semerkant ve Herat'taki eğitim hayatı boyunca bıraktığı besteler bugün de müzisyenlerimizin, sanatkarlarımızın dilinde dolaşmaktadır.
Hocam ayrıca Meragi'ye Meragalı Abdülkadir'e şu vurguyu da atfetmek gerekiyor belki dinleyicilerimiz, çocuklarımız, gençlerimiz açısından. Matematik ve müzik arasında dünyada ilk ilişkiyi kuran, bu tezleri oluşturan kişi de bu büyük hem sanatkar hem bilim insanıdır. Hocam zamanımız daraldı. Yavaş yavaş devletin yıkılışına doğru geçelim.
Timurlu Devleti'ni kendisinin akrabası olan, yani hanedanın akrabası olan bir bey olan Muhammed Şeybani Han sona erdirmiştir. 1507 yılında Herat'ı almak suretiyle devlete son vermiştir. Ancak Muhammed Şeybani Han da bir başka Türk devleti hükümdarı olan Safevi hükümdarı Şah İsmail tarafından ortadan kaldırılınca 1510 yılında Herat'tan çekilmek zorunda kalmıştır. Safevi devletinin bölgeye gelmesiyle birlikte tamamen Timur hakimiyeti bölgeden uzaklaşmıştır. Devletin gerçek mirasçılarından birisi olan Babürşah Hindistan'a gitmek suretiyle orada kendi devletini kurmak zorunda kalmıştır.
Son olarak toparlamak gerekirse devletin kurulduğu coğrafya, devletin genişleme alanları, devletin kuruluş ve yıkılış tarihlerini bir kez daha vurgulayarak sonlandıralım bu haftada programımızı.
Timur Devleti Orta Asya'da Semerkant merkezinde 1370 yılında kurulmuştur. Devleti Özbek Hanı Muhammed Şeybani Han 1507 yılında Herat'ı almak suretiyle son başkenttir, yıkmıştır. Devletin sınırları Türkistan'dan, Doğu Türkistan'dan, Anadolu'da Batı Anadolu'ya kadar uzanmıştır. Güneyde Irak'tan, Suriye'den, kuzeyde Sibirya ve Baltık Denizi'ne kadar, Balkanlara kadar uzamıştır. Ve çok geniş bir coğrafyada Orta Asya'da ortaya çıkarak Anadolu'ya, Suriye'ye, bugünkü ülkeler itibariyle sayarsak onlarca ülkenin üzerinde bulunduğu coğrafyaya Orta Çağ'da 15. yüzyılda hakim olmuştur.
Değerli dinleyicilerimiz, önümüzdeki hafta bir başka Türk devletini, Büyük Türk Devleti'ni, Babür Devleti'ni konuşacağız. Profesör Doktor Güray Kırpık hocamıza teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık, sağ olunuz.
Sizler sağ olun.
Tarih ve Çocuk.